Ayrım 8.
Az gelişmiş ülkelerde klasik demokrasinin uygulanması sorunu ile insan haklarına saygı temeline dayanan bir düzenin kurulması sorununu birbirinden ayırmak gerekir. Birinci hedefe ulaşmak uzunca bir zaman alabilir. Tek partili sistemlerde bunun gerçekleşmesi, ülkeyi modernleştirme fonksiyonunu üstlenen tek partinin ekonomik kalkınmayı sağlamanın yanı sıra kitlelerin politik yönden eğitilmesini de başlıca amaçlarından biri olarak benimsemesine bağlıdır. Buna karşılık ikinci hedef, uzun süre beklemeyi gerektirmeyen ve yönetici kadroların iyi niyetine bağlı olarak fazla gecikmeden sağlanabilecek olan bir hedeftir. 5. Türkiye'nin özel durumu. Genel olarak incelediğimiz az gelişmişlik, demokrasi, insan hakları sorunu çerçevesi içinde Türkiye'nin durumunu ayrıca ele almak ve bazı noktaları belirtmekte yarar var. Türkiye, somut bazı göstergeler açısından az gelişmişler kategorisine giren bir ülkedir ve bu kategorideki öteki ülkelerle birçok ortak nitelikleri paylaşır. Tarım ekonomisinin ağırlık taşıması, sanayileşmede gerilik ve dengesizlik, ticaret sektörünün şişkinliği, kişi başına düşen milli gelirin azlığı, hızlı nüfus artışı, gelir dağılımındaki adaletsizlik gibi. Ortak nitelikler incelendiği zaman bunların daha çok ekonomik alanda kendini gösterdiği göze çarpar. Türkiye henüz ekonomik sorunlarını çözememiş, belli bir ölçüde gelişmekle beraber gelişmekte olan ülke deyimi burada uygun düşebilir, dengeli bir kalkınma yoluna girememiş, yapısal değişimini gerçekleştirememiş ve bu yüzden çeşitli sorunların ağırlığını taşıyan bir toplumdur. Az gelişmişliğin çemberini kıramayan diğer ülkelerle en çok bu noktalarda birleşir ve benzeşir. Fakat Türkiye, öteki tipik az gelişmiş ülkelerle bazı ortak nitelikleri paylaşmakla beraber birçok noktalarda onlardan ayrılmaktadır. Bu farklılıklar özellikle siyasal ve sosyokültürel alanlarda kendini açıkça gösterir. Her şeyden önce Türkiye, bağımsızlığına yeni kavuşmuş bir ülke değildir. Yüzyıllara dayanan bir devlet tecrübesi vardır. Bu bakımdan sömürgelikten yeni kurtulmuş, dünyaya ve uluslararası hayata gözlerini yeni açmış ülkelerle kıyaslanamaz. Ve yine bu bakımdan az gelişmişler kategorisine giren diğer ülkelerden pek çoğuna göre daha üstün bir siyasal kültüre sahiptir. Öte yandan Türkiye, ulusal bütünleşmeyi gerçekleştirememiş, henüz millet yaratma çabası içinde bulunan yeni ülkelerden farklı olarak bu aşamayı çoktan geçmiş bulunmaktadır. Bağımsızlığına yeni kavuşmuş ülkelerin birçoğunda ulusal bütünlüğü sağlamanın en başta gelen ve en güç problemlerden biri olduğuna yukarıda değinmiştik. Bu toplumlarda devlet kurulmuştur. Fakat henüz millet ortada yoktur. Bizde ise devlet büyük çoğunluğuyla kaynaşmış, türdeş, millet olma bilincine sahip bir topluma dayanmaktadır. Türkiye, siyasal modernleşme yolunda da az gelişmiş ülkelerin çoğuna kıyasla hayli ileride sayılır. Yönetim mekanizmasının rasyonelleşmesi, kurumlaşma ve örgütlenme alanlarında özellikle 1961 Anayasası'ndan sonra kaydedilen gelişmeler küçümsenemez. Bunun yanında ülkenin yetişmiş insan ve teknik personel kadrosu bakımından da bu kadro henüz yeterli olmamakla beraber az gelişmiş ülkelerin birçoğuna oranla daha avantajlı bir durumda bulunduğu da gerçektir. Nihayet Türkiye'nin tek parti aşamasını geride bırakmış olduğu da unutulmamalıdır. Atatürk'ün liderliğindeki tek parti döneminde, ki bunu demokrasiye hazırlık dönemi olarak nitelendirebiliriz, gerçekleştirilen devrimler Türkiye'yi çağ dışı bir toplum olmaktan çıkarmış ve çağdaş uygarlığın eşiğine getirmiştir. Bütün bunların ötesinde bugün şu olgu ile karşı karşıya bulunuyoruz. Ekonomik açıdan benzerlikler ne olursa olsun Türkiye siyasal anlamda bir üçüncü dünya ülkesi değildir. Bilinçli bir tercihle Batı dünyasının yanında ve içinde yer almış bulunmaktadır. NATO'nun, Avrupa Konseyi'nin üyesidir. Ayrıca Avrupa topluluğuna tam üyelik için, bu uzunca bir zaman alacak olsa da, resmen başvurusunda bulunmuştur. Bu kuruluşlara üye olmak, onların temelinde yatan siyasal ideolojinin insan haklarını üstün bir değer olarak tanıyan çoğulcu ve özgürlükçü demokrasinin tam olarak benimsenmesini gerektirir. Gerçi Türkiye bu ilkelere ve değerlere bağlılığını resmen açıklamıştır. Demokrasi ve özgürlük anlayışı bakımından 1961 Anayasası'nın çok gerisinde kalan 1982 Anayasası'nda bile Cumhuriyet'in nitelikleri sayılırken madde 2, onun İnsan haklarına saygılı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğu belirtilmiştir. Ancak aynı anayasada temel hak ve hürriyetlerin düzenlenişinde ve devletin çoğulcu yapısının kuruluşunda getirilen aşırı sınırlamaların bu niteliklere ters düştüğünü ve onlarla uyum halinde olmadığını söylemek zorundayız. Türkiye, kendi serbest iradesi ve seçimiyle Batı dünyasında yer aldığına göre batılı standartlara uymakla yükümlüdür. Ülkenin kendine özgü şartları ileri sürülerek bu standartların gerisinde kalmak ve batılı kuruluşlar içinde ikinci sınıf üyeliğe razı olmak onur kırıcıdır. İnsan hakları konusunun uluslararası forumlarda sürekli olarak eleştirilere yol açmasına ve bu alanda sürekli olarak savunma durumunda kalınmasına bir son vermek gerekir. Bu, ülke yöneticilerine düşen en büyük sorumluluktur. Bu tarihi sorumluluk yerine getirildiği gün Türkiye az gelişmiş bir demokrasi olmaktan çıkarak çağdaş ve uygar demokratik toplumlar arasında her türlü tartışmadan uzak onurlu yerini alacaktır. 4. Olağanüstü hallerde insan hakları. 1. İnsan haklarını ve temel özgürlüklerini sınırlamanın ölçütü. Devletler ve onları oluşturan ulusal topluluklar zaman zaman varlıklarına tehdit eden büyük tehlikelerle karşılaşabilir. Savaş hali, savaş tehlikesinin baş göstermesi, iç kargaşa, silahlı ayaklanma bunların başlıcalarıdır. Devletler bu gibi olağanüstü durumlarda varlıklarını ve bütünlüklerini korumak ve karşılaşılan tehlikeyi savuşturmak için olağanüstü tedbirler almak zorunda kalabilirler. Bu olağanüstü tedbirler genellikle toplum hayatını, normal hukuk düzenini ve bu arada kişilerin hak ve özgürlüklerini büyük ölçüde etkiler. Bazı temel hak ve özgürlükler olağan dönemlerde söz konusu olmayacak ölçüde sınırlanabilir, hatta tümüyle askıya alınabilir. İstensin ya da istenmesin, bu devlet ve toplum hayatının katı ve kaçınılmaz bir gerçeğidir. Nitekim insan haklarına ilişkin uluslararası sözleşmeler de bu gerçeği göz önünde tutmak zorunda kalmışlar ve getirdikleri hükümler arasında olağanüstü durumlara yer vermişlerdir. Ancak burada bazı önemli sorunlar karşımıza çıkar. Savaş, savaş tehlikesi, yaygın silahlı ayaklanma gibi bunalım dönemlerinde temel hak ve özgürlüklerin hepsi kısıtlanabilir veya askıya alınabilir mi, yoksa bunların bir bölümü bu kuralın dışında mı kalır? Kısıtlama ve askıya alma işleminin ölçüsü, kapsamı ve süresi nedir? Bunları belirleme yetkisi kime ait olacaktır? Eskiden bu konular ilgili devletler bakımından herhangi bir sorun yaratmazdı. Çünkü her devlet içinde bulunduğu duruma ve tamamen kendi takdirine göre bunları bir karara bağlardı. Ancak günümüzde uluslararası veya bölgesel nitelikteki insan hakları sözleşmelerine katılan devletler açısından durum değişmiştir. Bu sözleşmeler olağanüstü halleri ele alırken bu hususlarda da bir takım kurallar getirmiş ve konuyu genel bir düzenlemeye bağlamışlardır. Getirilen kurallar ve esaslar nelerdir? Önce Türkiye'nin de taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ilgili maddesini ele alalım. Bu maddenin madde 15, 1. fıkrası aynen şöyledir. Savaş veya milletin varlığını tehdit eden diğer bir toplumsal tehlike halinde her yüksek sözleşen taraf ancak durumun gerektirdiği ölçüde ve devletler hukukundan doğan diğer yükümlülükleriyle bağdaşır olmak şartıyla bu sözleşmede belirtilen yükümlülüklerine aykırı tedbirler alabilir. Sözleşme bu hükmü koyduktan sonra onun hemen arkasından fıkra 2 hiçbir suretle ihlal edilemeyecek olan hakları sıralamıştır. Bunlar yaşama hakkı, hiç kimsenin kasten öldürülemeyeceği ilkesi madde 2 dipnot burada meşru savaş fiillerinin yol açtığı ölümler dışında ibaresi konmuştur. İşkenceye ve insanlık dışı aşağılatıcı ceza ve işlemlere uğramama hakkı madde 3, köle ve kul olarak tutulmama hakkı madde 4 fıkra 1, cezaların geriye yürümemesi ilkesidir madde 7 dipnot. İşlendiği zaman suç sayılmayan bir fiilden dolayı kimsenin mahkum edilemeyeceği ilkesi. 2. Dokunulmaz haklar kategorisi. Şimdi bu noktalar üzerinde biraz durmak gerekir. Her şeyden önce ortaya çıkan ve birinci derecede önem taşıyan nokta şudur. İnsanın kişiliğine bağlı bir takım temel haklara olağanüstü durumlarda hatta savaş halinde bile dokunulamayacak ve bunlara ilişkin hükümler hiçbir zaman askıya alınamayacaktır. Genellikle insan haklarının bir bütün olduğu, bunların bölünemeyeceği ve aralarında bir önem ve öncelik ayrımı yapılamayacağı kabul edilir. Bu görüş gerek çağdaş doktrininde gerek uluslararası forumlarda birçok defalar dile getirilmiş ve insan hakları arasında hiyerarşik bir sınırlamanın söz konusu olamayacağı belirtilmiştir. Ne var ki genelde doğru olan bu görüşe rağmen görüldüğü gibi burada böyle bir ayrım yapılmış ve bazı haklar diğerlerine göre daha da önemli sayılarak bir dokunulmaz haklar kategorisi yaratılmış bulunmaktadır. Bir bakıma kutsal denilebilecek olan bu insan haklarının içinde bulunulan durumun ağırlığına bakılmaksızın mutlak olarak korunması, çağımızın insanlık ve uygarlık anlayışının tartışma götürmez bir gereği olarak ortaya çıkmıştır. Bu dokunulmaz haklar listesini daha da genişleterek, düşünce, din ve inanç özgürlüklerini de bunlara ekleyerek düzenleyen bir hüküm, Birleşmiş Milletler'ce kabul edilen kişisel ve siyasal haklara ilişkin uluslararası sözleşmede madde 4'te yer almaktadır. Böylece olağanüstü hallerde diyelim ki haberleşme özgürlüğü, basın, toplantı, gösteri ve seyahat özgürlükleri, grev ve lockout hakları gibi bir takım haklar ve özgürlükler toplumun güvenliği bakımından kısıtlanabilecek, hatta gerekirse geçici bir süre için büsbütün durdurulabilecektir. Fakat karşılaşılan tehlike ne kadar büyük olursa olsun insanlar hiç yoktan öldürülemeyecek, onlara işkence yapılamayacak, insanlık dışı cezalar uygulanamayacak, işlendiği zaman suç sayılmayan fiillerden dolayı hapse atılamayacaktır. Uygar olma iddiasında bulunan ve sözleşme hükümlerine uymayı kabul eden hiçbir devlet insanlıkla bağdaşmayan bu yollara kesinlikle başvuramayacak ve başvurulmasına göz yummayacaktır. 3. Sınırlamada gözetilecek ilke ve kurallar. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin olağanüstü durumlarla ilgili olarak getirmiş olduğu bir başka kural da şudur. Alınacak özgürlük kısıtlayıcı tedbirler ancak durumun gerektirdiği ölçüde olmak ve bunu aşmamak zorundadır. Buna ölçülülük ilkesi de diyebiliriz. Aynı ilke kişisel ve siyasal haklara ilişkin uluslararası sözleşmede de yer almaktadır. Buna göre devletin uygulayacağı sıkı yönetim ve olağanüstü hal tedbirleri aşırı, ölçüsüz ve gereksiz boyutlara ulaşmamalıdır. Söz gelişi şiddet ve terör eylemlerini bastırmak için girişilecek operasyonlarda bu eylemlere hiç bulaşmamış insanları da tutuklamak, onların düşünce ve inançları ile bu eylemler arasında bağlantı kurarak kendilerini özgürlüklerinden yoksun kılmak ölçülülük ilkesiyle kesinlikle bağdaşmaz. Avrupa Konseyi üyelerinin Türkiye'de 12 Eylül döneminde Barış Derneği ve DİSK davaları karşısında gösterdikleri tepkiyi özellikle bu açıdan değerlendirmek gerekir. Ayrıca cezaların geriye yürümemesi ilkesinin taşıdığı önem ve demokrasilerde düşünce suçu kavramına yer verilmeyişi de tepki nedeninin anlaşılması bakımından aydınlatıcı etkenlerdir. Örnekleri çoğaltma yoluna gitmeksizin devlet yöneticilerinin bu konuda çok dikkatli davranmaları, karşılaşılan durumda alınacak tedbirler arasında ölçü ve orantıyı gözden uzak tutmamaları gerektiğini belirtmeliyiz. İnsan hakları konusundaki uluslararası sözleşmelerde olağanüstü durumlarla ilgili olarak bir nokta daha yer almaktadır. Bunlar geçici dönemlerdir ve mümkün olan en kısa süreyle sınırlı tutulmaları gerekir. Kişilerin hak ve özgürlüklerine getirilen kısıtlamaların kesin zorunluluk olmadıkça uzayıp gitmelerine göz yumulamaz. Bu bakımdan tehlike dönemi geçer geçmez normal duruma dönüş sağlanmalı ve otoriter yöntemlerin demokratik bünyede bazı alışkanlıklar ve silinmez izler bırakmasına izin verilmemelidir. 4. Olağanüstü hallerde uluslararası denetim. Görüldüğü gibi uluslararası alanda olağanüstü hallerin düzenlenmesi açısından bir takım ilke ve kurallar getirilmiş bulunuyor. Bunlar kısaca gereklilik, ölçülülük ve geçicilik olarak özetlenebilir. Şimdi belirlenmesi gereken nokta şudur. Bu kurallara uyulup uyulmadığını kim takdir edecektir? İlgili devletin kendisi mi yoksa sözleşmeyle kurulan denetim organları mı? Hemen söyleyelim ki olağanüstü bir durumla karşılaşan devlete belli bir takdir yetkisi tanımakla birlikte bu konuda son sözü söyleyecek olan uluslararası denetim organlarıdır. Bir defa olağanüstü hal, sıkı yönetim de buna dahildir, ilan eden ve sözleşme hükümlerine aykırı tedbirler almak zorunluluğunu duyan devlet, aldığı tedbirlerin neler olduğunu ve bunları gerektiren sebepleri sözleşmede belirtilen yetkili organa bildirmekle yükümlüdür. Bu organ, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, kişisel ve siyasal haklara ilişkin uluslararası sözleşmede ise Birleşmiş Milletler Genel Sekreteridir. Kısıtlayıcı tedbirlerin yürürlükten kaldırılması halinde de gene aynı yoldan bildirimde bulunulacaktır. Böylece sözleşmeye taraf olan diğer devletler durumdan hemen haberdar edilmiş olacaklardır. Bu da ilgili devletin bu konuda tamamen kendi bildiği gibi hareket etme serbestisine sahip olmadığını gösterir. Nitekim Avrupa İnsan Hakları Komisyonu ve daha sonra İnsan Hakları Mahkemesi İrlanda hükümeti aleyhine kişisel bir başvuru ile gündeme gelen ünlü Lewis davasında milletin varlığını tehdit eden toplumsal tehlikenin ne zaman ve hangi şartlarda ortaya çıkacağını belirleme yetkisine kendilerinin sahip olduklarını bildirmişler ve bu konuda bazı kriterler, ölçütler koymuşlardır. Albaylar Cuntası döneminde İskandinav ülkeleriyle Hollanda'nın Yunan hükümeti aleyhine yapmış oldukları şikayet üzerine de gene Avrupa İnsan Hakları Komisyonu Yunanistan'ın göstermiş olduğu gerekçeleri bu kriterlere uymadığı için yeterli bulmamış ve sözleşmede yer alan hak ve özgürlükleri kısıtlayıcı tedbirleri haklı gösterecek bir durumun bulunmadığına karar vermiştir. Öte yandan bu konu üzerinde duran yazarların da gereklilik ve ölçülülük kriterlerinin belirlenmesinin belli bir marj dışında ilgili devletin takdirine bırakılamayacağı noktasında görüş birliğinde olduklarını burada kaydetmek gerekir. Bütün bunlar gösteriyor ki günümüzde uluslararası sözleşmeler çerçevesinde olağanüstü hal ve milletin varlığını tehdit eden tehlike kavramları oldukça dar olarak yorumlanmakta ve devletin üstün gücü karşısında insan haklarını koruma endişesi ön planda yer almaktadır. 5. Olağanüstü hal diktatörlük demek değildir. Bu konuda sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Demokratik hukuk devletlerinde olağanüstü hal rejimleri genellikle otoriter bir karaktere bürünmekle beraber hiçbir zaman keyfi bir dikta rejimi niteliğini almazlar. Yürütme organına tanınan geniş yetkiler ona kayıtsız şartsız her istediğini yapabilme imkanını bağışlamaz. Durumun gerektirdiği tedbirleri almak hususunda yürütme organı ve ona bağlı olan sıkı yönetim makamları belki geniş bir hareket serbestliğine kavuşabilir fakat bu kendilerinin dikta rejimlerinde olduğu gibi denetlemeden ve sorumluluktan sıyrılmaları anlamına gelmez. Başka bir deyişle hukuka bağlı devletlerde olağanüstü hal rejimi de netice itibariyle bir hukuk rejimidir. Bu bakımdan olağanüstü yetkilerin kullanılmasının hem siyasal yönden parlamento içinde hem de yargı yönünden herhalde denetlemeye tabi tutulması gerekir. Karşılaşılan tehlike ne kadar büyük olursa olsun, insan haklarına saygı temeline dayanan demokratik bir toplumda geçici de olsa sınırsız, sorumsuz, denetimsiz bir başka rejimin kurulması hiçbir zaman söz konusu olamaz. 5. İnsan hakları ve laiklik. Laik olmayan bir devlet ve toplum düzeninde insan hakları tam olarak gerçekleşebilir mi? Bu sorunun karşılığı önceden az çok belli de olsa insan hakları ile laiklik arasındaki bağlantıyı tüm boyutlarıyla görebilmemiz için üzerinde durmakta ve düşünmekte yarar vardır. Laiklik sorununu hukuk yönünden ya da pratik yoldan çözümlemiş olan batılı toplumlar için bu konu fazla önem taşımayabilir. Fakat İslam din ve kültürünün etkisi altında bulunan toplumlar bakımından büyük önem taşıdığı şüphe götürmez. Ayrıca konu değişik yönleriyle dünü, bugünü ve yarınıyla Türkiye'yi ve Türk toplumunu da çok yakından ilgilendirmektedir. 1. İslamiyet'te devlet, hürriyet ve insan hakları anlayışı. Sorun niçin öncelikle İslamiyet açısından ortaya çıkıyor? Bunun nedenini İslam dininin özelliğinde ve diğer tek tanrılı büyük dinlerden farklı oluşunda aramak gerekir. Bilindiği gibi İslam dini ve onun temelini oluşturan Kur'an sadece inanç, iman ve ibadetle ilgili kurallar getirmekle kalmaz. Bunun dışında devlet yönetimine, insanlar arasındaki ilişkilere ve toplum düzenine yön veren hukuk kuralları da getirir. Toplum ve insan hayatının hemen her yönünü kapsayan katı ve ayrıntılı düzenlemeler şeriat getirmesi bakımından İslam bütüncü, bugünkü deyimle totaliter bir dindir ve diğer inanç sistemlerinden çok daha ötesinde bir dünya nizamı kurma iddiasındadır. İslamiyet'in bu temel özelliğinin yanı sıra diğer bazı ayırıcı niteliklerine de kısaca değinmeliyiz. İslamiyet, devletin yapısı bakımından mutlak ve otoriter bir anlayışa sahiptir. Egemenlik doğrudan doğruya ve sadece Allah'a aittir. Yöneticisi de, yönetileni de Allah'ın iradesine boyun eğmek zorundadırlar. Kur'an'da belirtilen esaslar çerçevesinde ortaya çıkan bu irade mutlaktır ve herhangi bir şekilde onun dışına çıkmak söz konusu değildir. Böylece Allah'ın egemenliğine ve şeriat kurallarına dayanan devlet tümüyle teokratik bir yapıya sahip bulunmaktadır. Bu teokratik kuruluş içinde hürriyet kavramının yer tutmadığı görülür. Daha doğrusu İslam düşüncesinde hürriyetin anlamı genellikle bilinen batılı anlamından farklıdır. Gerek Kur'an'ın metninde gerek fıkıh ve tefsir kitaplarında hürriyet kelimesi Arapçada hurriya başlıca iki anlamda kullanılır. Bunlardan birincisi köleliğin karşıtını ifade için kullanılan hukuki teknik anlamıdır. Hür insan deyince köle olmayan insan anlaşılır. İkincisi ise felsefi anlamda determinizmin karşıtı olarak irade hürriyetini ifade eder. İslam düşüncesinde hürriyet hiçbir zaman batıdaki siyasal anlamını kazanamamış ve onun ifade ettiği genişliğe kavuşamamıştır. İnsan hakları kavramına gelince ki bu terime İslam kaynaklarında rastlamak mümkün değildir. Bu da büsbütün değişik bir karakter gösterir. İnsana sırf insan olarak bir değere sahip olduğu için kendi varlığına ve yaratılışına bağlı bir takım hakların tanınması söz konusu değildir. Toplum içinde kişilere tanınan haklar her türlü iktidarın kaynağı ve yeryüzü devletinin de gerçek sahibi ve hükümranı olan Tanrı tarafından bağışlanmış imtiyazlardır. Dipnot: bu konuda daha geniş bilgi için bakınız Majid Kaduri, Human Rights in Islam. Çok dar bir çerçeve içinde beliren bu Tanrı, lütuf ve imtiyazları nitelik bakımından olduğu kadar amaç bakımından da batılı anlamda insan haklarından farklılık gösterir. Gerçekten bunlar insana maddi ve manevi varlığını geliştirmek için serbestlik sağlamaktan çok onu çeşitli tehlikelere karşı korumak ve disiplinli bir toplum düzeni içinde güvenliğe kavuşturmak hedefine yönelmiştir. Tarihsel ve sosyolojik açıdan bakıldığı zaman İslam'da insan haklarının bu derece dar ve sınırlı bir anlama bürünmesinin nedenleri kolayca anlaşılır. İslam öncesi Arabistan'da ve Orta Doğu'da görülen göçebe hayatı hiçbir otorite tanımayan, tamamen başıboş, düzensiz ve anarşik bir yaşama tarzıydı. Kan gütme, adam öldürme, yağma, zorbalık ve hırsızlık bu devrin yerleşmiş olağan usulleri arasında sayılıyordu. İnsan hayatının hiçbir değer taşımadığı bu dönemde mülkiyet hakkına saygı diye de bir şey yoktu. Kuvvetin hak sayıldığı ve kuvvetlinin daima haklı olduğu bir yaşama düzeni, daha doğrusu düzensizliği içinde insan insanın kurdudur sözünün doğrulayıcı bir örneğini görmek mümkündür. İşte İslamiyet bu huzursuz, güvensiz, anarşik yaşama tarzı yerine her şeyden önce insan hayatını güvenlik altına alan bir toplum düzeni getirmek istemiştir. Amacı insana hürriyet sağlamak değil, aksine geçerlikte olan anarşik hürriyet anlayışını daraltmak ve insanların davranışlarını belirli sosyal kalıplar içine sokmaktır. O zaman için kişiyi devlete karşı, devlet otoritesine karşı korumak fikri belirmemişti ve beliremezdi de. Çünkü ortada henüz gerçek anlamda yerleşmiş bir devlet otoritesi yoktu. En önde gelen sorun ve başlıca kaygı insanı kendi soydaşlarına karşı korumaktı. Onu diğer insanların kötülüklerinden, baskılarından, yağmalarından, zorbalıklarından kurtarmaktı. Ve bunu yapacak olan devlete de en geniş ölçüde kudret ve otorite sağlamaktı. Bu tarihsel ve sosyolojik nedenler yüzündendir ki İslam'da kişinin devlete karşı ileri sürebileceği, doğuştan sahip olduğu tabii haklar ya da kendi varlığına ve kişiliğine bağlı insanlık hakları fikirlerine rastlamıyoruz. İslamiyet'te bu anlamda bu nitelikte bir hak ve hürriyetler doktrininden söz edilemez. Din kurallarının kişiye tanıdığı en önemli hak kişisel güvenlik hakkıdır.